Kitabın adı 8. Gün, yazarı Glenn Mead, 6. Ayrım, 1. Bölüm, 11 Kasım. Bu sana uyarı olsun. 7. 11 Kasım Pazar, 8:55. Maryland'in yeraltı laboratuvarında FBI'ın kontrterör bölümü başkanı Tom Murphy kendini bombok hissediyordu. Gerçekten de hayatının en kötü gecesini geçirmiş, sabahın erken saatlerinde uyanık kalmaya çalışmış, bir fıçı koyu kahve içerek yıkılıp devrilmesine yol açacak o korkunç uyku arzusunu gemlemeye uğraşmıştı. Union Garı'ndaki o işten önce FBI'ın Washington'daki merkezinde aralıksız 14 saat çalışmıştı. 2 gündür karısının yüzünü görmüyordu. Bela geliyorum demezdi ama nedense bela hep onu buluyordu. Camlı bölmenin ardındaki bürosunda ayakta kahvesini yudumlarken arkasındaki kapı açıldı ve MRU'da tehlikeli maddelerle mücadele birimi, görevli bir FBI ajanı kafasını kapının aralığından uzattı. Neredeyse bitiriyorlar Tom. Daha ne kadar sürer? Profesör Fredericks'e göre 1-2 dakika. Sonucu alır almaz yanına geleceğini söyledim. Ondan sonra sanırım hepimiz eve gidip biraz dinlenebiliriz. Umarım şu anda bir bebek arabasında bile uyuyabilirim. Ajan gülümseyip çekildi, kapıyı kapadı. Murphy arkasındaki kahve makinesinden bir fincan daha doldurdu. 2 şeker attı, kafeinin uyanık kalmasını sağlayacağını umarak bir yudum aldım. Sabah 7'den sonra hissizleşmişti. Artık otomatik pilota bağlıymış gibiydi. Kafası biraz karışık, konuyla ilgilenmeye çalışıyordu. Göz kapakları kapanıyor, tüm vücudu sanki 2 ağır sıkletle karşılaşmış gibi sızlıyordu. Uykusuzluğunun ve gerginliğinin kaynağı işte orada, bürosunun yakınındaki laboratuvardaydı. Union Garı'nın C kapısında 0208 numaralı dolapta buldukları paket. Parlak ışıkla aydınlanan laboratuvar bölümü bir bilim kurgu filmini anımsatıyordu. Biyolojik tehlikeye karşı hazırlanmış özel giysili teknisyenler, koruyucu cam başlıkları ve ona hortumla bağlanan oksijen tüpleriyle oradan oraya koşuşturuyorlardı. Maryland'deki biyolojik ve kimyasal araştırma laboratuvarı dünyanın en ürkütücü yerlerinden biri olmalı diye düşündü Murphy. İnsanın bildiği her bakteriyolojik kalıntının, her gazın, zehirli maddenin örneği platin kutulara konulup yerin 30 metre altında basınçlı kasalarda korunuyordu. İşler bu kadarla da kalmıyordu. Nükleer şokun etkisinden korunmak için tüm kompleks yaylı sütunlar üzerine inşa edilmişti. Kasalarda saklanan ölümcül örneklerin tüm Amerika'yı yok edebileceğini düşününce bunun aşırı bir önlem olmadığı anlaşılıyordu. Murphy uyanık kalmak için gözlerini ovuşturdu. Garda bulunan paket X-ray cihazından geçirilmiş, içinde cam bir şişe olduğu anlaşılmıştı. Laboratuvarlarda kullanılan tüpler gibi 10 santim boyunda içinde bir şey yokmuş gibi görünen bir kap. İçinde ne olursa olsun üstleri konunun uzmanların işi olduğuna karar vermişlerdi. Yarım saat içinde FBI'ın MRU'sundan bir ekip özel bir araçla gelmiş, paketi içi süngerli ve hava sızdırmaz bir kutuya koyup gitmişti. Murphy de arabasına üst düzey yardımcılarından ikisini alarak peşlerine takılmıştı. Şimdi de 5 saat sonra hala laboratuvarda pinekliyor, analiz sonuçlarını bekliyordu. Laboratuvarın müdürü Profesör Fredericks, ilk bakışta tüpün kalın ve kırılmaz camdan yapıldığını, içinde de eser miktarda kahverengi, kalın bir sıvı izi bulunduğunu söylemişti. Murphy'nin alabildiği bilgi sadece bu kadardı. Kapı açıldı. Neredeyse cüce denecek kadar kısa, kambur biri, elinde bir deste kağıtla büroya girdi. Murphy kahvesini dikti, kağıt bardağı avucunda ezip çöp kutusuna attı. ''Benim için bir şeyler bulabildiniz mi profesör?'' Profesör Fredericks, yarım çerçeveli gözlükleri ağırbaşlı görünüşüyle Bay Ciddi'ye benziyordu. Bu sabah Murphy adamla ilk karşılaştığında profesörün birer kahve içip eğlenileceklerden ya da poker oynanacaklardan olmadığını hemen anlamıştı. Öte yandan, cebinde dünyanın yarısını yok edebilecek bir Pandora kutusunun anahtarı bulunan birinin komedyen özelliklerine sahip olamayacağını da düşünmüştü. Fredericks gözlüklerini çıkardı. Elindeki kağıt tomarını kaldırdığında endişeli görünüyordu. ''Sonuçlar elimde. Ama önce bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Bu konunun kesinlikle gizli tutulacağını söylemiştiniz, değil mi? Doğru. Yine de bu laboratuvarın müdürü olarak merakımı tatmin için bana neler olduğunu söylemeyecek misiniz? Bu şişeyi nerede buldunuz? Özür dilerim profesör, bu konu beni aşıyor. Tek söyleyebileceğim yeni bir emre kadar herkesin ağzına fermuar çekmesi gerektiği, hava bile sızmayacak demek istiyorum. Sizin ve meslektaşlarınızın böylesi durumlara alışık olduğunuzu sanıyorum. Sizler resmi bir kurumda çalışıyorsunuz. Fredericks hakarete uğramış gibiydi. Birbirine zımbalanmış kağıt tomarını uzattı. Lütfen raporun son sayfasına bakın. Tüpün içindekini açıklıyor. Murphy tomarı aldı. Raporun büyük bölümü anlamayacağı teknik bir dille yazılmış, analiz sonuçları eklenmişti. Hızla son sayfayı açtı. Testlerin sonucu olabildiğince basit bir İngilizce ile özetlenmişti. Benimle eğleniyor olmalısınız profesör. 3 ayrı testten geçirdik. Sonuçtan kesinlikle eminiz. En ufak bir kuşku yok. 9:45. Nikolay Gorev oturduğu kanepeye uzandı. Televizyonun uzaktan kumandasıyla NBC haberlerine geçip sesi biraz kıstı. Haber spikeri Georgetown'da iki gencin polis kurşunuyla öldürüldüğü bir benzin istasyonu soygununu anlatıyordu. Gorev, ulusal ve yerel haber kanallarında gezindi, haber özetlerini dinledi. Silahlı soygunlar, ırkçılığa dayalı suçlar, cinayetler. Idaho'daki bir lisede iki öğrencinin açtığı ateş sonucu 3 çocuk ölmüş, 4 çocuk yaralanmıştı. Alabama'da iki beyaz, kendilerinden para istediği için evsiz bir zenciyi öldüresiye bıçaklamıştı. Amerika'da hayat günlük ya da olabildiğince günlük akışını sürdürüyordu. Bant mesajının yerine ulaşmasından beri sokaklarda ne bir panik belirtisi vardı ne de Washington'da yaşayanlara başkentin hemen önündeki korkunç tehlikeyle ilgili herhangi bir uyarı. Anlaşılan Beyaz Saray'dakiler aldıkları talimatlara uyuyorlardı. Gorev televizyonu kapattı. Raşit'le Floraville'deki mezarlıktan döneli beri topu topu 4 saat uyuyabilmiş olmasına rağmen adrenalini yükselmişti. Alabildiğine uyanıktı. Banyodan gelen duş sesini duydu. Su sesi birkaç dakika sonra kesildi ve Carla Sheriff ince pamuklu kumaşının kalça ve baldırlarını ortaya çıkardığı beyaz bornozuyla göründü. Haberleri izledin mi? Gorev uzaktan kumandayı sehpanın üzerine bıraktı. Uyarı falan yok. Carla adamın yanına oturdu. Ruh durumuna göre değişen güzel bir yüzü ve diğer kadınları kıskandıracak bir vücudu vardı. Gorev, foto modelleri andıran bu çıkık elmacık kemiklerinin ve badem biçimli bu kahverengi gözlerin erkekleri oldukları yere çivileyeceğini biliyordu. Ne var ki kadında hoşlandığı yanlar bunlarla kalmıyordu. Sayısız neden daha vardı. Artık Amerikalılar bandın içeriğini hazmedecek zamanı buldular. Tüpün içindekini de incelemiş olmalılar. Ya tehlikeyi halka duyurup kenti boşaltmaya kalkarlarsa? Raşide kalırsa yapmayacaklar. Tabii eğer mantıklı davranırlarsa. Kenti gözlerimizin önünde nasıl boşaltırlar Carla? Hemen görürüz. İnan bana, Amerikalılar oyunu tam istediğimiz gibi oynayacaklar. Ya bizi bulmaya kalkarlarsa? Gorev genç kadının yüzündeki ani gerginliği gördü. Gözlerinin içine bakıp yanağına dokundu. Kuşkusuz arayacaklardır ama Raşid'in planı kusursuz. O planı uygularsak hepimiz bu badireden canlı kurtuluruz. Elini indirdi, saatine baktı. Gitsen iyi olur. Gecikirsen Raşid endişelenmeye başlar. Carla ayağa kalktı. Benimle gelmek istemiyor musun? Gorev başını salladı. Yerinden kalktı. Uzanıp kanepenin üzerindeki ceketini aldı, cebindeki Barrette tabancasını yokladı. Ayrı gidersek daha iyi olur. Amerikalıların peşimizde olduğuna iddiaya girerim. Kaçta buluşacağız? Öğlen. Carla adamın yanağını öptü. Raşit'le birlikte seni öğle vakti DuPont meydanından alacağız. 8. Washington DC, 11 Kasım Pazar, 8:30. Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı Beyaz Saray'ın acil durum odasında başladı. Odaya giren başkan, takım elbisesi ve kravatıyla ciddi görünüyordu. Masanın etrafında oturanların arasında Başkan Yardımcısı Alex Havers, Genelkurmay Başkanı, FBI ve CIA Başkanları, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı vardı. O sabah acil durum odasında bekleyen 14 erkek ve 2 kadın, başkanın en yakın danışmanları ve uzmanlarıydı. Çoğu hükümet kurmaylarından ve ordu komutanlarındandı. Başkanı görünce hepsi saygıyla ayağa kalktı. Başkan Andrew W. Booth, bazen kullanmaktan hoşlandığı yalın üslupla konuştu. "Her şeyden önce burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim." Bir süre durdu. "Aynı zamanda bu sabah bizi buraya toplayan krizin, bir çılgının blöfünden başka bir şey olmadığını umduğumu söylemek istiyorum. Çünkü eğer değilse hepimizi çok zor günler bekliyor demektir." Beyaz Saray çalışanlarınca sit room olarak adlandırılan acil durum odasının fazla dikkat çekici bir özelliği yoktu. Krem rengi duvarlar, geniş dikdörtgen bir masa ve ucuz sandalyeler. Oysa bu oda nefes kesici bir gücün merkeziydi. Iraklı işgalci diktatör Saddam Hüseyin'in Kuveyt'teki ordularını yok edecek çöl kaplanı ve çöl fırtınası harekatları burada tartışılmıştı. Bir düğmeyle duvardan dev bir ekran indiriliyordu. Başka bir düğme iki dev perdeyi kenara çekiyor ve elektronik bir haritayı meydana çıkarıyordu. Her iskemlenin yanındaki güvenli telefon, yandaki muhaberat birimi üzerinden Beyaz Saray'ı Stratejik Hava Komuta Merkezi'nin, Pentagon'un, CIA ve FBI'ın, kısacası başkanın denetimindeki tüm yönetim merkezlerinin telekomünikasyon sistemine ve televizyon ekranlarına bağlıyordu. Konsey üyelerinin istemesi durumunda muhaberat birimi, stratosferin üzerinde dolaşan herhangi bir Amerikan askeri ya da sivil uydusundan gelen resimleri dev ekrana aktarabiliyordu. Bu uydular öylesine güçlüydü ki, Çin'in uzak bir eyaletinde tarlada çalışan köylünün yüzünü ya da Iraklı üst düzey bir yöneticinin Bağdat dışında yaptırdığı villanın inşaat durumunu gösterebiliyordu. Acil durum odasından yapılacak bir telefon konuşması, dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir Amerikan askeri uçağından, ordu üssünden ya da savaş gemisinden yok edici ateş başlatılmasına neden olabilirdi. Hedef ve mesafe ne olursa olsun, gizli bir nükleer silonun nöbetçi subayına ölümcül bir salvo göndermesinden, Güney Çin Denizi'ndeki muhribin süvarisine bir cruise füzesi ateşlemesini emretmeye kadar. O sabah toplanan erkek ve kadınlar inanılmaz bir kolektif güce sahipti. Ne var ki toplantının üzerinden 20 dakika kadar bir süre geçmişti ki bu arada krizin özetini dinlemişler ve başkanın arkasındaki dev ekrandan Ebu Haşim'in kasedini seyretmişlerdi. Gösterdikleri tepki her şeyi açıklıyordu. Daha önce hiç karşılaşmadıkları derecede gerçek bir çıkmaza girildiğini gösteren şok, korku, dehşet. Başkan, Amerika'yı terörist tehlikelerden korumakla görevli FBI Başkanı Douglas Stevens'a döndü. "Doug, belki bu sabah paketi aldığımızdan beri olan gelişmeleri anlatıp bilgi vermen iyi olur." "Emredersiniz Sayın Başkan." Stevens gırtlağını temizledi, masanın etrafındakilere teker teker bakarak konuştu. Video kasetin Alman yapımı olduğunu, daha sonra da önemli bir sevkiyatla bir Orta Doğu ülkesine ihraç edildiğini belirledik. Laboratuvarımıza göre kayıt işlemi profesyonelce yapılmamış. Kayıt, ses geçirmeyen bir stüdyoda yapılmış olsaydı, arka plandaki uğultu ve gürültü duyulmazdı. Yazık ki arka plandaki gürültünün kaynağı belirsiz. Hiçbir malzemede parmak izi yok. Hepsi tertemiz. El yazısıyla yazılmış not ve tutukluların adlarını içeren iki daktilo sayfası gizli servis tarafından inceleniyor. Gizli servisin mürekkep ve kağıt uzmanları ülkenin en iyileri. Kısacası eğer bir ipucu varsa bulacaklardır. Öte yandan Haşim'in mesajının iletilmesi için neden özellikle o Suudi diplomatın seçildiğini de bilemiyoruz. Union Garı'nda bulunan paketin içeriğini inceliyoruz Sayın Başkan. Sonucun bir saat içinde elimizde olmasını bekliyorum. Sonucu alır almaz bana haber vermelerini söyledim. Paketi gara kimin bıraktığı hakkında bir şey biliyor muyuz? El koyduğumuz Amtrak güvenlik bandı dün akşam saat 8'e doğru C kapısı 0208 numaralı dolaba bir paket bırakan birini kaydetmiş. Stevens toplantıdaki herkesin dikkat kesildiğini gördü. Maalesef söz konusu kişi koyu mavi parkasının başlığını kaldırıp yüzünü de kaşkolle örtmüştü. Bu yüzden kimliğini belirlemek imkansız. Ellerinde de eldiven olduğundan parmak izi bulamadık. Kadın ya da erkek olduğunu söyleyemiyor musunuz? Ulusal Güvenlik Konseyi'nin iki kadın üyesinden biri, uzun boylu ve dikkat çekici bir siyah olan Rebecca Joyce'tu konuşan. Detroit'li bir işçi ailesinden gelen Joyce, Booth'un en ateşli taraftarlarından biri olarak tanınan bir Harvard mezunuydu. Erkek olduğunu sanıyoruz ama %100 emin değiliz. Bakan iç çekti. İkinci sorusunu kır saçlı, zayıf ve uzun boylu birine yöneltti. 50'lerinin sonuna dayanmış, sinek kaydı tıraşlı ve atletik vücutlu Richard Dick Fox, Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit eden yabancı terör grupları hakkında bilgi toplamakla görevli CIA'in Princeton'da hukuk eğitimi görmüş başkanıydı. Dick, elimizde Ebu Haşim'in böylesi bir işe kalkışmaya hazır olduğuna dair bilgi var mı? Sayın Başkan, hepimizin de bildiği gibi El-Kaide geçmişte de Amerika'ya karşı çok ciddi saldırılar gerçekleştirdi, dedi Fox. Bunlardan en kötüleri Nairobi ve Darüsselam'daki elçiliklerimizin bombalanması ve donanmaya bağlı Kol savaş gemisine giriştikleri saldırı. Üstelik El-Kaide, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başka saldırılar da planladığını açıkladı. Yine de böylesine büyük bir işe soyunmaya hazır olduklarını gösteren bir bilgimiz yok. ''Ya Suudiler?'' diye sordu başkan. ''Onlarla temasa geçtin mi?'' ''Hayır efendim, bana kalırsa daha erken.'' ''Tamam, listedeki teröristleri tutuklamış diğer ülkelerle birlikte işin içinde olmaları gerektiği doğru ama şimdilik konuyu olabildiğince gizli tutmak niyetindeyim.'' Başkan sustu, avucunun içini masaya vurarak düşündü. ''Söylesene Dick, El-Kaide Washington'u yerle bir edebilecek güçte bir silaha sahip olabilir mi?'' ''Hayır efendim, elimizde böyle bir kanıt yok.'' Geçmişte nükleer malzeme bulmaya çalıştıklarını biliyoruz. Öldürücü biyolojik ve kimyasal maddeler bulmaya çalıştıklarını da. Ama böyle bir uğraş içine giren daha bir sürü A sınıfı terör grubu var. Durumu izlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu ana kadar da başarılı olduk kanısındayım. Banka hesaplarını da yakından takip ediyoruz. En azından bildiğimiz İsviçre ve Uzak Doğu bankalarındaki hesaplarını. Bilebildiğimiz kadarıyla bu hesaplardan kitle imha silahı üretecek malzeme ya da hazır bir silah alacak bir para hareketine rastlanmadı. Başkan sağına döndü. İki iskemle ötesinde eski dostu ve ekonomik konulardaki danışmanı Charles Rivermont oturuyordu. Servetini özellikle bankacılıktan, madencilikten ve doğal gaz aramasından elde etmiş, geniş omuzlu, güçlü görünüşlü, Mississippililere özgü vücudunu öne eğmiş, ağırlığını masaya dayadığı kollarına vermişti. ''Sayın Başkan, sıram gelmeden konuşmak istemiyorum ama bana sorarsanız boşuna zaman kaybediyoruz. Savunmamız için yılda milyarlarca dolar harcıyoruz. Eğer istersek uydularımızdan birini hemen şimdi ayarlayabiliriz.'' Arkanızdaki ekranda istediğimiz ne varsa görürüz. Moskova'nın Barlar Sokağı'nda adam tavlamaya çalışan kadının yanağındaki allığı ya da pirinç tarlasının bir köşesinde kıçını silen Birmanyalı bir köylüyü. Uydularımızdan biri Haşim'in yerini tam olarak belirleyebilir herhalde. Yerini belirleyip o orospu çocuğunu cehenneme postalayabilir. Yoksa bunun imkansız olduğunu mu söyleyeceksiniz? Başkan kaba konuşan Güneyli arkadaşını dinleyip CIA başkanına baktı. Bu soruya cevap vermek ister misin Dick? Dediğiniz kadar basit değil Bay Rivermont, dedi Fox. Evet, elimizde bu teknoloji var. Uydular yüzlerce mil yukarıdan bir terörist kampını izleyebilir. Uçaklardan ya da savaş gemilerinden güçlü roketler fırlatılabilir. Ama daha önce de Haşim'in terör kamplarını bulup herifi yok etmeye çalıştık. Başaramadık. Nedenleri basit, hava gücü ve roketler böylesi bir çatışmada kullanılmaya uygun olmayan silahlardır. Bir pilotun saatte 800 kilometre hızla yere yakın uçması ya da körfezdeki bir muhrip komutanının hedefini kesin olarak belirlemesi kolay değil. Yerde hedefi belirleyecek, bununla doğrulayacak demek istiyorum, askeri personel ya da ajan olmadan yanlış yapabiliriz. Burada sorun, Haşim'in en yakın çevresinde. Adamı bizim için belirleyecek, saldırıya geçmeden önce de hedefin doğru olduğunu bildirecek kadar yakın birine gerek duymamız. İnanın bana, geçmişte böyle birini bulmak için çok uğraştık. Ne var ki Haşim çevresinde fanatik yandaşlarından oluşan sımsıkı bir çember bulunduruyor. Adamlarından birinin ona ihanet etmesini sağlamak imkansız. Girişimlerimizden biri Haşim'in yakın adamlarından birinin akrabası ile ilgiliydi. Sonunda kullandığımız Afgan ajanı işkenceyle öldürüldü. Kafası kesildi. Kellesi de bir kutu içinde İslamabad'daki elçiliğimizin kapısına bırakıldı. Rivermont'un yüzü denetleyemediği bir öfkeyle kızardı. Bana sorarsanız ben hala şansımızı denemek, kamplarını bulup herifleri cehenneme postalamak gerektiğini düşünüyorum. Başkan araya girdi. Charlie, böyle bir risk alamayız. Bu başkentte yaşayan vatandaşlarımızın hayatından sorumluyuz. Bizimkiler de dahil. Farklı bir bilgi alamadığımız sürece Haşim'in silahını uzaktan harekete geçirebileceğini varsaymak durumundayız. Onu yok etmeyi başarsak bile o silahın artık nasıl bir silahsa harekete geçip kitlesel ölümlere yol açma ihtimali kuvvetli. Mississippi'li öfkesine teslim oldu. Ya Haşim blöf yapıyorsa Sayın Başkan, ya elinde ilkel bir silahtan başka bir şey yokken isteklerini kabul edersek? Bana sorarsanız böyle bir durum sadece bir tepki hak eder. Herifi yok etmeli, sonsuza dek kurtulmalıyız. Masanın öbür tarafındaki Douglas Stevens'ın cep telefonunun kırmızı ışığının yanıp söndüğünü, bir çağrı geldiğini görmemişlerdi. Stevens telefonu alıp dinledi, birden elini kaldırdı. Sayın Bakan, lütfen bir dakika durun. Sayın Başkan, araya girdiğim için özür. Evet Doug. Tüp efendim, sonuçlar elimizde. 20 kilometre kadar ötede, biyolojik ve kimyasal araştırma laboratuvarında Tom Murphy, Profesör Fredericks'in yerin iki kat altındaki çiğ neon ışıklarıyla aydınlatılmış özel bürosuna çekilmişti. Murphy, Beyaz Sarayı saat 8.40'da aradı. Saniyeler sonra karşısında acil durum odasından Doug Stevens vardı. Murphy, şaşkın Fredericks'e dönüp ahizeyi uzattı. ''Şefim, bulduklarınızı birine anlatmanızı istiyor, Profesör.'' Kime anlatacağım? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na. Herkesin konuşulanları duyabilmesi için telefon masanın tam ortasındaki hoparlörlü cihaza bağlanmıştı. Başkan Fredericks'e hitap etti. Profesör, testlerinizi tamamladığınız anlaşılıyor. Hoparlörü dolduran şaşkın ses gerçek dışı metalikti. Evet, evet efendim, Sayın Başkan. Tüpün içinde ne bulduğunuzu anlatır mısınız? Eser miktarda kimyasal bir sıvı. Gerçekten de inanılmayacak bir karışım. Bileşenleri inceleyip... Özür dilerim Profesör Fredericks, kabalık etmek istemem ama biz bilim adamı ya da kimyager değiliz. Basit bir anlatımla o sıvı nedir? VX olarak bilinen öldürücü bir kimyasalın değişik bir türü efendim. Hepinizin bildiği gibi VX bir sinir gazıdır. İnsanın bildiği en zehirli gaz ama analizini yaptığımız örnek çok daha öldürücü. Nasıl? Sinir gazının etkisini artırmak için temel VX formülü değiştirilmiş. Fredericks umutsuzlukla iç çekti. Basit terimlerle anlatması güç olacak Sayın Başkan. Teknik ayrıntılara girmek zorundayım. Yine de anlaşılır olmam isteniyorsa elimizdeki örneğin VX gazının konsantre bir çeşidi olduğunu düşünün. Bunun anlamı çok daha az miktarda sinir gazıyla çok daha öldürücü bir etki yaratılabilir. Yani daha çok dolar karşılığında daha fazla ölüm. Çok şaşırtıcı, parlak bir kimyagerlik örneği. Başkan durdu. Fredericks'in sesindeki profesyonel heyecanı fark etmişti. Size bir soru sormak istiyorum Profesör Fredericks. Böyle bir kimyasal Washington boyutundaki bir kentin nüfusunu yok edebilir mi? Fredericks cevap vermeden önce sanki soru karşısındaki ürküntüsünü belli etmek ister gibi durakladı. Sayın Başkan, bu kimyasalın gücü hayal edebileceğinizin çok ötesinde. Bir örnek vermek gerekirse bir toplu iğnenin ucunda bulunabilecek ve X miktarı bir insanı öldürebilir. Analizini yaptığımız maddenin benim görüşüme göre onda bir miktarı aynı sonucu verir. Ama sorunuzun cevabını vermem için bu gazdan önemli bir miktarda bulunduğunu ve başkente etkin bir biçimde yayılabileceğini varsaymam gerekir. Öyleyse ikisini de varsayalım. Bir sessizlik oldu. Sonra Fredericks'in dehşete kapılmış sesi yeniden duyuldu. Bu durumda evet derim. Washington'un tüm nüfusunu yok edebilir. Nereye hanımefendi? DuPont meydanına. Carla Şerif, evinin iki blok ötesinde sokaktan geçen taksiyi durdurdu. Orta yaşlı şoför gülümsedi. Genç kadına alıcı gözüyle baktı. Sizin için hanımefendi, nereye olursa giderim. Taksi trafiğe karıştığında Carla şoförün dikiz aynasından beğeniyle baktığını gördü. Adamın gözlerinin içine bakmaktan kaçındı. Yüzünü çevirip camdan bakmaya koyuldu. Pentagon'un yanından Roosevelt Köprüsü'nü geçip DC'ye ve New Hampshire Caddesi'ne yöneldiler. Washington 10 haftadır Carla'nın evi olmuş, güzelliğiyle genç kadını şaşırtmıştı. Buraya bir Eylül ayında gelmişti. Hava hala sıcaktı. Beyaz taş binalar kavurucu sıcakta parıldıyordu. Ondan sonraki haftalar boyunca Raşid'e güvenli evler bulmakta, malzemeyi toparlamakta, ölümcül malzemeyi saklayabilecekleri depolar belirlemekte yardım etmişti. Oysa ilk hafta Raşid arabayla kenti gezdirmesini istemiş, böylece Washington'u yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Carla ilgi çekici binaları, yerleri göstermişti ona. Washington Limanı, Beyaz Saray, Smithsonian Enstitüsü, Georgetown'un şık 17. ve 18. yüzyıl köşklerinde oturan zenginlerin ve ünlülerin yaşadıkları yerler. Lincoln anıtında basamakları tırmanıp aşağıdaki havuza yansıyanları izlemişler, Hilton'un çatı katındaki bardan başkentin nefes kesici görüntüsüne bakmışlardı. Gökdeleni olmayan Washington diye düşünüyordu Carla, Birleşik Devletler'in en az Amerikan olan kentiydi. Raşide, yasaların Capitol Hill'den daha yüksek bina yapılmasını yasakladığını anlatmıştı. Taksi camının ötesinden kalabalık sokaklara, geçenlerin yüzüne baktı. Üstlendiğin görevden başka bir şey düşünme, demişlerdi. Davandan başka bir şeye yoğunlaşmamaya gayret et. İyi ama her gün gördüğü yüzler okyanusunu düşünmemek mümkün mü? Yaşadığı mahalledeki anneler, babalar, onların çocukları, apartmanda yaşayan insanlar, sokaklarda gördüğü yüzler, yaşlı yüzler, genç yüzler, siyah yüzler, beyaz yüzler, aradaki bütün renkler, çok kültürlü bu kentte yaşayanların hepsi, parklarda oynayan küçük oğlanlar ve kızlar, 14. caddede karşılaştığı meteliksiz zenciler, metronun yolunu gösteren nazik ve genç polis memuru, işler sarpa sardığında yok olmalarına yardım edeceği hayatları görmemesi mümkün mü? Ya sevgili Joseph'ı düşünmemek? Burada bulunmasının, o yaşasın diye kendini tehlikeye atmasının tek nedeniydi Joseph. Koltuğa gömüldü, görevini düşünmeye çalıştı. Adı Carla Şerif'ti, 38 yaşında bir Filistinli. Ağustos ayının sonunda Lübnan doğumlu göçmen Safa Yasin adıyla New York'un Kennedy Havaalanı'na girmiş, trenle Washington DC'ye gelmişti. Sahte Amerikan pasaportunu, yeşil kartı ve sosyal güvenlik numarasını mücahitler sağlamıştı. Araba ve ehliyet bile önceden hazırlanmıştı. Ehliyet gerçekti ama adres sahteydi. Geldik hanımefendi. Şoförün sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Carla Şerif taksi parasına $1 da bahşiş ekleyip arabadan indi. Karşı kaldırıma geçerek bir kitapçı vitrininin önünde oyalandı. Taksinin uzaklaştığından emin olunca vitrinin önünden ayrılıp batıya yürüdü. Arada bir çevresini kolacan ederek izlenip izlenmediğini araştırdı. İki blok kadar yürüdükten sonra başka bir taksi çevirip şoförü Alexandria'ya gitmek istediğini söyledi. İkinci taksiden indiğinde biraz yürüyüp apartmanın önüne geldi. Site Alexandria'nın en istenmeyecek bölgelerinden birinde eski limanın yakınındaydı. Dıştaki duvarın üzerindeki levhada Wentworth sitesi yazılıydı. Muhammed Raşit de kırmızı tuğlalı iki katlı villanın arkasındaki bir binanın ikinci katında tek odalı bir stüdyo kiralamıştı. Otoparkta mavi Explorer'ı görüp apartmanın girişine yöneldi. Dış kapı kilitli değildi. İstese içeri girebilirdi ama parmağını solundaki diyafonun düğmesine dayadı. Erkeğin sesini duymakta gecikmedi. Kim o? Benim, Carla. Yukarı gel dedi adam. Carla girişte bir an tereddüt etti. Kendisinin ve diğerlerinin o gün ne yapacağını biliyordu. Apartman girmek istemediği, girince neyle karşılaşacağını bildiği, tehlikeli bir mağaranın ağzını andırıyordu. Oysa artık geriye dönemezdi. Wentworth'un açık kapısından girdi, kapıyı arkasından kapattı. 8.55 Profesör Fredericks'in korkunç açıklamasından sonra acil durum odası sessizliğe gömülmüştü. İlk konuşan başkan oldu. Sesi kısılmış, fısıldağı gibi konuşuyordu. Yeniden Fredericks'le konuştu. Profesör, size bir şey daha sormak istiyorum. Dinliyorum efendim. Bir insan böyle bir maddeyi nereden bulabilir? Bu sorumla maddenin kaynağını da öğrenmek istiyorum. Söylemesi güç ama zehir etkisinin güçlü olması bana sizin de adını duymuş olabileceğiniz yeni Rus Novichok gazlarını düşündürüyor. Novichok mu? Kelime olarak yeni etme anlamına geliyor. Hardal gazı ilk kuşak gazlardandı ve X üçüncü kuşak gazdır. Bu kuşaktakiler Novichok'un da dahil olduğu zehir etkisi çok yüksek gazlardan oluşur. Gazın Rusya'dan getirilmiş olabileceğini mi söylüyorsunuz? Olabilir. Rus VX'i ya da genel adıyla RVX, Amerika'da üretilen VX gazına benzemekle birlikte formülünde yapısal farklılıklar gösterir. Analizini yaptığımız örnekte de bu yapısal farklılıkları görüyorum. Yine de Rusya'nın dışında bambaşka bir yerde üretilmiş olması da mümkün. Saddam Hüseyin'in Novichok gazlarıyla deneyler yaptığını biliyoruz. Çinlilerin ve İranlıların da ya da bağımsız olarak gizlice üretilmiş olabilir. Bunu araştırmak çok pahalıya mal olur. Bunun için en ünlü bilim adamlarından yararlanmak gerekir. Kısacası kesin kaynağı söyleyemiyorsunuz. Henüz söyleyemiyorum efendim. Hayır. Bir terör grubu için bu kimyasalı üretecek bileşenleri ele geçirmek güç müdür? Hangi miktarda üretmek için efendim? Diyelim Washington'daki tüm insanları öldürecek miktarda. Fredericks'in tarafındaki sessizlik acil durum odasında fark edilmeyecek gibi değildi. Orada mısınız Profesör Fredericks? Evet, evet efendim buradayım. Fredericks iç çekti. Hiç de güç olmaz. En zor kısmı formülü bulmak. Kimyasal bileşenlere gelince bunlar kolayca bulunup satın alınabilir. Ölümcül sinir gazlarının çoğu gibi bu kimyasallar da tarım ilaçlarının bir çeşididir. Tükenmez kalem mürekkebi bile sarin gazının bir adım ötesindedir. Formüllerin bazılarının bulunması da güç olmaz. Örneğin İngilizler ve X'i bulduklarında İngiliz Patent Ofisi gazın nasıl hazırlandığını 30 yıl önce yayımlamıştı. İsteyen bu formüle kolayca ulaşabilir. Kimya hakkında azıcık bilgi sahibi olan biri basit laboratuvar aletleriyle VX'i ya da herhangi bir sinir gazını üretebilir. Bu gazlardan önemli bir bölümü organofosfatlar olarak adlandırılan ve genellikle haşere öldürücü olarak kullanılan bir çeşit sanayi kimyasalı olarak bilinir. Ne var ki askeri amaçlı kullanıldığında bu gazların zehir oranı önemli derecede artırılır. Meslektaşlarım ve ben uzun zamandır bu tehlikeyi gösterip ilgilileri uyarmaya çalışıyoruz Sayın Başkan. Bütün bunların farkındayım Profesör ama miktar konusuna dönersek, kaba bir tahmin yapmak gerekirse doğru yayılma koşuluyla bir ton sıvı kimyasalın yeterli olacağını söyleyebilirim. Yaklaşık 1000 litre, dış mahallelerdeki küçük bir evin mazot tankı kadar bir şey. Bu kadarı kitlesel ölümler için yeterli olur. Nasıl etkiler? VX gibi ya da insanlığın gerçekleştirdiği en gaddar silahlar olan öteki sinir gazları gibi. İnsan beyni ve vücudundaki sinir sistemine saldırır. Beyin sinyallerini sinir hücrelerine ileten sinapslar durur. Sinir gazı saldırısına uğrayan bir insan, denetimsiz fiziki ve beyinsel kasılmalar geçirir. Kimyasal madde soluk borusunu ve ciğerleri etkiler. Kurban nefes alamaz. Ciğerleri alev almış gibi hisseder. Genellikle damarları patlar. Son derece çirkin, şiddetli bir ölüme neden olur. Buna karşı kullanılan ilaçlar var mıdır? Doğrusunu isterseniz hem var hem yok. Atropin adı verilen bir panzehir var. Örneğin VX etkisi altında kalan kurbanların derhal zehirli bölgeden uzaklaştırılıp aşılanması gerekir ki gazın hemen her yere yayılması durumunda bunu yapmak imkansızdır. Bunun yanı sıra atropinin hemen verilmesi gerekir. Atropin iğnesi de pek hoş değildir. Genellikle 15 santimlik bir iğneyle baldıra ya da doğrudan kalbe zerk edilir. Atropin de her zaman başarılı olmaz. Her şey kurbanın ne süreyle ve ne miktarda zehirli gaza maruz kaldığına bağlıdır. Üstelik unutmayın, burada söz konusu olan VX'ten çok daha zehirli bir madde. Onun için panzehirin etkili olup olmayacağı bilinemez. Etkili olacağını düşünerek insanlara saldırıdan önce panzehir verilebilir mi? Teorik olarak elinizde etkisi kanıtlanmış bir panzehir varsa evet. Böyle bir panzehiri nereden bulabiliriz? Gazı üretenin elinde buna benzer bir panzehir olabilir. Olmayabilir de, eğer yoksa kendimiz böyle bir panzehir üretmek zorunda kalabiliriz. Ne kadar sürer? Kestirmek imkansız. 3 ay, 6 ay, belki de hiç yapamayız. Hiç mi? Tüm sinir gazları deriden veya ciğerlerden vücuda hızla yayılır. Hemen dolaşım sistemine dağılıp saldırıya geçerler. Gazlar bakterilere ya da virüslere benzemez. Çok kısa zamanda, yani günlerce veya haftalarca değil, saniye veya dakikalarda zehirleyip öldürür. Üstelik bu, şimdiye kadar karşılaştıklarım içinde en tehlikelisi. İnsanı hemen öldürebilir. Öylesine güçlü ki, geliştirilecek panzehir etkisiz kalabilir. Başkan iç çekti. Gazın depolanması da güç olmalı, öyle değil mi? Hiç değil. Bu çeşit Novichok'un avantajı da bu. Genellikle iki kimyasalın bileşiminden oluşur. Yani bir araya geldiklerinde öldürücü olabilecek iki zararsız kimyasal demek istiyorum. Her iki kimyasal bir top mermisinin ya da bir roketin ayrı bölümlerinde ya da koruyucu bir kapta, örneğin iyi kapatılmış bir petrol varilinde ayrı ayrı muhafaza edilebilir. Bölmeler her ne kullanılıyorsa patlatıldığında kimyasallar bir araya gelip zehirli gazı oluştururlar. Bana kalırsa Rusların Novichok'u iki kimyasalı birleştirerek üretmelerinin bir nedeni de gelecekteki kimyasal silah yasağından kurtulmaktı. Ayrı ayrı kimyasallar olarak depolandıklarında zararsız maddelerdir. Bir aradaysa inanılmaz derecede tehlikeli olurlar. Bu sistemin bir avantajı da bileşenlerin izlenip belirlenmesindeki güçlüktür. Sinir gazı nasıl kullanılır, nasıl yayılır? Bunun birçok yolu var. Püskürtme yöntemiyle, patlamayla örneğin, sıvı yüklü bir roketle veya bir çeşit bombayla, hatta tarım ilaçlama uçağıyla. Tarım ilaçlama uçağı kullanılması durumunda pilotun koruyucu elbiseler giymesi gerekir. Aksi takdirde pilot gazın ilk kurbanı olabilir. Yine de bunun pek etkin bir yöntem olamayacağını düşünüyorum. Hem çok güç hem de güvenilmez. Bir de doğal yayılma var tabii, rüzgarla yayılma. Ancak hava koşulları uygun değilse bu yöntemde istenen sonucu vermez. Uygun hava koşullarıyla doğru yönde esen hafif rüzgardan söz ediyorum. Rüzgar çok kuvvetliyse gazı dağıtır ve etkisini hafifletir. Zarar vermez mi demek istiyorsunuz? Hayır efendim, demek istediğim bu değil. Sinir gazı yine birçok kişiyi öldürür ama ölü sayısı azalır. Bu arada gazın uzun vadeli etkileriyle de başa çıkmak gerekir. Yani sinir uçları, ciğer ve beyinleri ciddi hasar görmüş kişileri tedavi etmek gerekir. Bunlardan çoğu biraz daha yavaş olsa da ölmeye mahkumdur. Ve X'le ya da o sınıftan herhangi bir gazla karşılaşılacak başka bir sorun da zehrin 3 ile 16 hafta arasında aktif olmasıdır. Kısaca gazın yayılmasından 3 ay sonra yayıldığı bölgede bulunan birinin zehirlenmesi mümkündür. Bana kalırsa incelediğimiz gazın etkisi bu dediğimden de uzun. Başkan soru sormadan önce duyduklarını sindirebilmek için bir süre düşündü. Profesör, yaptığınız analizlerde hata ihtimali var mı? Sayın Başkan, başka uzmanlara danışmak sizin... Uzman görüşünüzden kuşkulanıyor değilim profesör. Sizin, ülkenin en değerli uzmanının görüşlerinden yararlanmayı da sürdüreceğim. Ama şu anda söz konusu gazın vereceği zarar konusunda kesinlikle emin misiniz? Fredericks'in cevabı olabildiğince etkiliydi. Sayın Başkan, bu maddenin nedenli zehirli, gücünün nedenli korkunç olduğunun altını çizebilmek için size karşı dürüst olup konuyu gerçek boyutlarıyla konuşmak istiyorum. Bu kimyasalı yoksul adamın atom bombası olarak da düşünebilirsiniz. 10 cm küp ya da 2 çorba kaşığı dolusu madde dar bir alanda toplanmış 10 bin kişiyi öldürebilir. Kolayca öldürebilir demek istiyorum. Bu etkileri biraz daha büyütelim. Bir teröristin elinde bu maddeden yeterli miktarda, yani az önce sözünü ettiğim 1000 litrelik mazot tanklarından 5 ya da 6 tane varsa ve bu tanklar doğu kıyısının önemli kentlerinin stratejik noktalarına yerleştirilip patlatılmaya hazır tutuluyorsa, o zaman sadece Washington DC için endişelenmezdim efendim. Korkum tüm doğu kıyısını, tüm ülke halkının dörtte birini kapsardı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 67. Devamı 7. ayrımda.